Biz burada kalıcıyız. Ankara'dan Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan bir başka salı gününden merhaba değerli dinleyenler. Türkiye'de saatlerimiz 14.03'ü gösteriyor. Biz burada kalıcıyız programı başlıyor. Programı sizler için Nurettin Turan ve Şule Çankaya hazırladı. Teknik masada Nuri Göktaş bizlerle birlikte ve mikrofon başında ben Gülnur Akalın. Program boyunca sizlerle birlikte olacağım değerli dinleyenler. Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 veya +90 312 463 34 21. Ayrıca belge geçer numaramız +90 312 463 32 84. Bizlere ulaşabileceğiniz programımıza ait bir blog adresimiz de var. bizburada.blogspot.com. Değerli dinleyenler, bugün programımızda kültürün korunması ve saklanmasında ana dili konuşacağız. Stüdyo konuklarımız olacak. Öncelikle ilk konuğumuz Profesör Doktor Onur Bilge Kula, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi kendisi. Programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Yine Doktor Can Ünver Göç Uzmanı hocamız da bizlerle birlikte olacak. Ayrıca programımızın ikinci bölümünde doktor yardımcı doçent doktor Nurhan Baş bizlerle birlikte olacak. Kendisi Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölümü öğretim üyesi. Onunla da yurt dışında yaşayan Türkiye kökenliler tarafından çıkarılan basılı ve elektronik ortamdaki medyayı, ana dile gelişmesindeki etkisini konuşacağız değerli dinleyenler. Vakit kaybetmeden programımıza başlayalım. Öncelikle hoş geldiniz programımıza tekrar.
Hoş bulduk.
Hocam, daha önce de sizle birlikte olmuştuk. Sohbetinize doyamadık.
Sizle teşekkür ederim.
Tekrar birlikte olmak istiyoruz. Radyo başındaki dinleyicilerimiz de umarım yani sizin burada olduğunuzdan çok çok memnunlardır. Hemen kültürün korunması ve saklanmasına ana dil. Sizin muhakkak ki bunun üzerine konuşacağınız çok çok şeyler var.
Evet, dil hem kültürün oluşturulmasında, geliştirilmesinde vazgeçilmez bir dolayımdır. Hem de oluşturulan kültür değerlerinin saklanması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının temel aracıdır. Dolayısıyla bir bakıma dil bir toplumun her türlü tinsel, düşünsel, estetik, bilimsel birikiminin anlatıldığı ve aynı zamanda da kavramlaştırıldığı bir dolayımdır. Dolayımı medium anlamında kullandığımı da belirtmek isterim. Dilin saklayıcılığı, geliştiriciliği aynı zamanda bir toplumun ve bir kültürün sürekliliğinin güvencesidir. Dil olmaksızın kültürel gelişmede süreklilik olmaz. O bakımdan dilin gelişkinlik düzeyi hem bir toplumun kültürel gelişmişlik düzeyini gösterir, hem de o toplumun kültürel sürekliliğinin sağlamlığını ve dayanaklarının kalıcılığını gösterir. Dilsiz kültür, kültürsüz dil de yoktur. Onu da özellikle belirtmek gerekir. Her dil belli bir kültür ortamında yaratılır. Dolayısıyla da dil yaratıldığı kültür ortamının her türlü rengini de hem anlatır, sözcüklere döker, hem de o renklerin özelliklerini taşır. Yani şöyle söyleyelim, Karadeniz'de hamsi sözcüğünün çağrışımları ile Arap ülkelerinde çöl sözcüğünün çağrışımları herhalde düşünülebilir. Her kültür ortamında doğal koşulların da etkisiyle adlandırma dile yaşanılan tarihin, doğanın etkisiyle birlikte dile yansır. Her dilin özgünlüğünü oluşturan da budur. Yani örneğin Yunus Emre'nin Türkçesindeki özgünlük o Anadolu halkının hem Anadolu coğrafyasını biçimlendirme hem o Anadolu coğrafyasının etkisi, Anadolu tarihin etkisiyle yarattığı düşünsel değerleri adlandırma eğilimini belirtir. O nedenle de dil-kültür bağıntısı denilince birbirini gerektiren, biri olmadan öbürü olmayan iki kavramdan söz etmiş oluruz. Böylece isterseniz yurt dışı ile bir bağlantı kurmam gerekebilir mi? Ya da biraz daha bunu sürdüreyim mi? Nasıl istersiniz?
Siz nasıl uygun görürsünüz evet. hocam?
Şimdi bu dil ile ilgili olarak bir başka nokta. Dil insanı sadece duyumsamalarını, duygularını, algılarını anlatmakla kalmaz. Aynı zamanda dil düşüncenin gerçekleştiği ortamdır. Dil olmaksızın düşünme olmaz. Düşünmenin hem gerçekleştiği ortamdır ama düşünmenin sonuçlarının da bunlar kavramlar olabilir, sözcükler olabilir, imgeler olabilir. Düşünmenin sonuçlarının da somut olarak dile dökülmesi ancak dil ortamında olabilir. Dil bu yönüyle düşüncenin de hem dolayımı hem ortamı hem de geliştiricisi ve saklayıcısıdır. Başka bir şey daha, dil olmaksızın bilmek olmaz. Düşünmek olmadığı gibi bilmek de olmaz. Zaten bilme dediğimiz şey aslında dile dökülmüş sözcükler ve kavramlarla yaptığımız düşünsel işlemlerdir. Onun ötesinde bir anlamı yoktur bilmenin. Bu yönüyle de baktığınız zaman dil aynı zamanda bilimin, felsefenin, estetiğin, sanatın da geliştirildiği dolayımdır ve onların saklayıcısıdır ve onların da izini taşır. Bu yönüyle de bir toplumun gelişmiş düşünsel, sanatsal, estetik gelişmişlik düzeyinin belirtisi olarak dili görmek ve adlandırmak da olanaklı. Bir başka şeyden daha söz edeyim. Dil felsefesi açısından çok önemli bir bulgudur ve Alman Wilhelm von Humboldt'un dil felsefesine yaptığı önemli bir katkıdır. Bir dili konuşan insan neyi düşünebiliyorsa o dil ancak onu anlatabilir. Bunun anlamı şudur. Ben Türkçe'de sanat üretebiliyorsam Türkçe o kavramları kapsar. Felsefe üretebiliyorsam öyle. Dolayısıyla Türkçe'de sanat yapılabilir, edebiyat yapılabilir, felsefe yapılabilir dediğimiz zaman Türkçe'yi konuşan insanların felsefeyi düşünebileceklerini, sanatı düşünebileceklerini, geliştirebileceklerini anlatmak isteriz. Dil bir başına insandan bağımsız olarak dil boş bir kapçıktır. Başka hiçbir işlevi yoktur. Dilin içini dolduran insandır. İnsanın düşünsel devingenliğidir, estetik beğenisidir. O nedenle de dili insandan bağımsızlaştıramayız. İnsanı da toplumdan bağımsızlaştıramayız. Her dil belli bir toplum ortamında konuşulur. Hiçbir insan tek başına dili geliştiremez. Zaten tek başına yaşayan bir insanın da dil geliştirilmesi düşünülemez. Çünkü dil iletişim gereksinmesinden doğar. Ben sizler olmasanız bir iletişim gereksinmesi içinde olmayacağım için herhangi bir şekilde konuşma gereksinmesi duymam. Konuşmadığım için de dili geliştiremem. Dolayısıyla dilin gelişmesini sağlayan en önemli kaynak birincisi iletişim gereksinmesidir. İkincisi iletişimin ötesinde insan anlamak ve anlaşılmak ister. Yani ben bir şey söylediğim zaman o sözümün anlaşılmasını isterim. Buradan şöyle dilin temel özelliklerinden birisi doğar. Dil bir toplumda konvansiyonalite dediğimiz dil felsefesinde, dil bilimde konvansiyonalite dediğimiz kavram gereği uzlaşımlara dayanır. Toplumda varsayalım ki çok önemli, bizde yok ama çok önemli filozoflarımız var. Çok önemli dünya çapında sanatçılarımız var. Dünya çapında edebiyatçılarımız, şimdi kısmen bizde var diyebiliriz buna. Bu insanlar dile bireysel katkı yapabilirler. Bu insanların dile yaptıkları bireysel katkılar son derece önemlidir. Ama o bir dili taşıyan, geliştiren, saklayan, bağrından çıkaran halk olmadığı sürece ne kadar büyük filozof olursanız olun herhangi bir şey yaratamazsınız. Yani şöyle söyleyelim, Alman halkı olmasaydı ne Kant olurdu, ne Hegel olurdu, ne de Marx olurdu. Onların var olmasını sağlayan Alman halkıdır. Dolayısıyla bir dil bir halkın bağrından çıkar, bir halk bir dilin adeta saklayıcısıdır, koruyucusudur. O nedenle de insanın dil yeterliliği olan bir varlık olarak tanımlanması aynı zamanda insanın toplumsal bir varlık olması demektir. Yani dil yeterliliği olmadan insanın toplumsallığı söz konusu olamaz. Çünkü toplumsallık anlaşmayı, iletişimi gerektirir, eş güdümü gerektirir. Şu küçücük program yapmak için bile bu programı yapan ögeleri düşündüğümüz zaman aramızda kaç kez küçük konuşmalar geçtiğini tabii düşünebiliriz. Dil olmaksızın zaten bu konuşmalar olamazdı. Eş güdüm söz konusu olamazdı. Eğer üretim anlamında bu programı üretim olarak değerlendirirsek bu program da olmazdı. Dolayısıyla dil üretimin de temelidir. Evet. Dilsiz bir şey olmaz.
Aslında dil sürekli kullandığımız ama belki de günlük hayatımızda çok fazla önemine vakıf olamadığımız bir kavram. Siz de çok çok güzel anlattınız hocam. Peki özellikle yurt dışında yaşayan, oraya yerleşen dinleyicilerimiz, orada çocuklarını doğuran, yeni çocuklar yetiştiren dinleyicilerimiz için bu dengeyi nasıl kuracaklar? Ana dil, hem ana dilini korumak hem kendi tarihini, kültürünü yaşatmak adına, bu ana dili çocuklarına öğretmek evet adına, hem de var olduğu topluma da aynı zamanda kanalize olmak için.
Şimdi tabii 1970'li yıllarda, yani ben 1971 ile 86 yıllar arasında Almanya'da bulundum. Arada bir kesinti olmakla birlikte. O zaman Almanya'da bulunan insanlar Türkiye'ye geri dönme düşüncesiyle yaşadıkları için Türkçe ile bağlantılar çok canlıydı. Şeyler, olanaklar az olmasına karşın. Örneğin Türkçe yazılı basın sanıyorum 70'li yılların başından itibaren sadece Hürriyet falan vardı. Daha sonra şimdilerde 12 tane ulusal, 10'dan fazla ulusal şey var, gazete var. 50'den fazla yerel gazete var. Son derece sayısız ölçüde internet gazetesi var. Şimdi dolayımlar çok gelişti. Araçlar, yazılı basın fazlaca gelişti. Ama buna karşın zamanın ilerlemesiyle birlikte Türkiye'ye dönme düşüncesinin yavaş yavaş geri plana atılmasıyla birlikte Türkiye'ye ve Türkçe'ye olan bağ azaldı. Şimdi şunu söylüyor, şu tabii konuşulması, tartışılması gereken bir noktadır. Acaba ana dili sadece annemizin konuştuğu dil mi? Yoksa iletişim, eğitim, öğretim, gördüğümüz dil mi?
Evet. Değerli dinleyenler, bir telefon attığımızda bir konuğumuz var. Almanya'dan Ali Oda. Merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Buyurun, bize sormak istediğiniz sorularınız var sanırım.
Sorum şu, bir. Ben Almanya'da, 40 yıldır Almanya'da yaşıyorum. Almanya'ya gelmeden önce Türkiye'deki Türkçe durumuyla bugünkü Türkçe çok farklı. Türkiye'ye geldiğim zaman bütün lafalar, tabelalar bakıyorum İngilizce, Fransızca, Latince olmuş. Kendimi Fransa'da, Almanya'da hissediyorum. İngiltere'de hissediyorum. Ama Almanya'da yaşayan Türkler Türk kültürünü Türkiye'den daha iyi yaşıyoruz. Çünkü bir kebapçı Adana kebap, Erzurum kebap, bilmem ne terzisi Türkçe olarak. Ama biz Türkçeleri, yabancı Türkçe kelimeleri yabancılaştırmışız. Girdiğimiz zaman neyin ne olduğunu, hangi dilin ne şekilde kullandığını anlayamıyoruz. Biz Avrupa'da değil, Türkiye'de Türkçeden şikayetçiyim ben. Anlatabildim mi ben?
Evet, bizim de oldukça. Yani biz Türkiye'de yaşayan Türk vatandaşları olarak da ben kendi adıma bu durumdan çok rahatsızım aslında. Çok güzel bir konuya değindi dinleyicimiz. Hocam var mı?
Evet, tabii. Şey? Yani bu iş yeri adları olsun, herhangi bir şekilde diğer kamusal alandaki adlandırmalar olsun. İnsanlar bu arada bu alanlarda başka Türkçenin dışındaki sözcükleri, kavramları yeğliyorlar. Bu konuda tabii Türkçe adlar verilmesi insanların beklentisidir. Bu beklenti yerindedir. Fakat şöyle bir şey de var. Bir dil dış dünyayla ne kadar fazla temasta ise dış diğer dillerden sözcük alma eğilimi o kadar fazladır. İnsanların temas yoğunluğu dilin sözcük alma yoğunluğuyla doğru orantılıdır. O bakımdan Türkiye Türkçe, Türkiye Türkçesi diyelim. Biraz daha Türkiye'de konuşulan Türkçeyi belirginleştirmek için. Türkiye Türkçesi son 50-60 yılda, 70 yılda son derece iyi gelişmeler kaydetti. Bilimde, felsefede, sanatta. Artık Türkiye Türkçesi bir bilim dilidir, sanat dilidir, felsefe dilidir. Yaşamın her alanındaki gereksinmelere yanıt verecek derinlikte ve kapsamda bir gelişmişlik düzeyindedir. Ama diğer taraftan da her dilde olduğu gibi Türkçede de diğer dillerden alınma yabancı sözcük vardır.
Etkilenme mutlaka.
Evet, sözcük ne kadar yabancı olabilir? Yani bir insanın ürettiği sözcük, bir dilde üretilen bir sözcük başka bir dili konuşan insana ne kadar yabancı olabilir? Bu felsefi bir tartışmadır. Ama genel anlamda dil bilimde yabancı sözcük diye adlandırılan sözcükler her dilde vardır. Benim bildiğim kadarıyla dilini yasayla koruyan bu anlamda tek ülke Fransa'dır. Örneğin Almanya bu konuda son derece liberaldir. Almanya'da da Almanca konuşulması özendirilir ama Almanca'nın özel olarak bütün iş yeri adları olarak levhalarda şunlarda bunlarda Almanca kullanılması diye yasal bir zorunluluk yoktur. Bu yasal zorunluluk sadece Fransa'da vardır. Fakat şunu da söyleyeyim ki dil yasayla biçimlendirilecek bir olgu değildir. Dil sürekli bir oluşumdur, dil sürekli bir devinimdir, dil sürekli bir gelişimdir. Sözcüğün anlamı o sözcüğün kullanımındadır. Bu dil filozoflarından Wittgenstein'ın bir sözüdür. Bir sözcük ne kadar değişik bağlamlarda kullanılıyorsa o kadar fazla anlam çeşitliliğine veya anlam zenginliğine kavuşuyor demektir. Dolayısıyla dilin ve sözcüklerin kullanımında bir özgürlük alanı kaçınılmaz olarak vardır ve konuşucuya nasıl konuşacağı, nasıl yazacağına, dili nasıl kullanacağına ilişkin kural konulamaz. Dilde yaptırım yoktur. Her ne kadar Türkiye'de belli örneğin askeri darbe dönemlerinde belli sözcükler yasaklanmışsa da bunlar sadece boş yasaklar olarak kalmıştır.
Evet, Ali Bey var mı ekleyeceğiniz başka bir konu? Dinleyicimizin duyarlılığına da ayrıca teşekkür ediyoruz kendisine. Sanırım Ali Bey'i hattan aldık. Tamam, çok teşekkür ediyoruz kendisine bu duyarlılığı için, programımıza da güzel katkısı için. Hocam sözünüz yarım kalmıştı. Buyurun devam edelim.
Çok teşekkür ederim. Ayrıca gerçekten dinleyicimizin Türkçe duyarlılığına şu anlamda da ben teşekkür etmek isterim. Biraz önce söyledim. Dil kültürü taşır. Dil olmaksızın kültür olmaz. Dilin kültürelliği kültürün dilselliğini asla birbirinden ayırmamak lazım. Şöyle söyleyelim, Karaca olan konusu, kara yılan sözcüğü, bunların her birisinin müthiş bir kültürel rengi vardır. Yani Yaşar Kemal ve Karaca olan dediğim zaman herkesin birazcık Türkiye'yi, Türkçe'yi bilen insanlardaki çağrışım Çukurova'yla ilgilidir, doğayla ilgilidir, insan sevgisiyle ilgilidir. Bir kara yılan dediğimiz zaman Antep ve Kurtuluş Savaşı'nda Anteplilerin kahramanlığını herkes hemen şey yapar. Bilir. Burada örneğin bir başkası için Türkçe'yi yabancı dil olarak öğrenen için düşünün kara ve yılan. Bu nihayet doğada yaşayan sürüngenlerden başka birisi değildir Türkçe'yi yabancı dil olarak bilen için. Ama bizim için Kurtuluş Savaşı'ndaki çok önemli bir kahramanın simgesidir.
Evet.
Dolayısıyla kültürü dilden, dili kültürden ayrı düşünmek söz konusu değildir. Almanya'da eğer Türkiye kültürünün bütünüyle ve bütünüyle olması çok zordur ama en azından gelişen, çağdaş, insancıl, özgürlükçü, çoğulcu yönlerinin varlığını sürdürmesini istiyorsak çok doğal olarak çok güzel bir Türkçenin de orada konuşulabilir olmasını talep etmek gerekir. Bu Türkiye'de zaten Almanya'daki Türkiye kökenli insanların Türkçe duyarlılığı yüksektir. Bu da çok hoşnutlukla karşılanması gereken bir durumdur. Ta ben oradayken örneğin Alman Eğitim ve Bilim Sendikası'nın yabancı dil ve çok kültürlü eğitim konusundaki politikalarını oluşturanlardan birisiydim. Ta o zaman vurguladığımız bir şey vardı. Dil kültürsüz, kültür dilsiz olmaz. Bu ikisi birbirini tümleyen ve birbirini gerektiren iki kavramdır. Ve ta o zamandan beri de Berlin okullarında Türkçe, üstelik de lise bitirme de önem taşıyan bir ders olarak konulmuştu. Hı hı. Fakat şunu da söylemek gerekir ki ilk dönemlerdeki ilgi ve heyecan zamanla azaldı. Şimdilik sadece belli okullarda model biçiminde yürütülen bir şey çalışmadır.
Evet. Hocam aslında bu dengeyi kurmak oldukça zor. Şimdi dil birliği gereği kişiler hem başka ana dile mensup olsalar da bulundukları yaşam merkezinin de sonuçta bir parçası olmaya çalışıyorlar. Evet. Bunun gayreti içindeler. Özellikle gençler ve çocuklar için. Şimdi ben tatillerde Türkiye'ye gelen gençleri görüyorum. Ya bulundukları yerin dilini konuşuyorlar. Özellikle orada doğmuş ve büyümüşse.
Yöresel özellikler taşıyor dili.
Yani şöyle, Almanya'da doğmuş ve büyüyor. Almanca konuşuyor. Bizimle iletişim kuramıyor o zaman. Bu da yanlış geliyor. Ya da tam tersi, programımızda da sıkça konuşuyoruz. İşte sürekli Türkçe yayınlar takip edip, Türkçe programlar seyredip, özellikle evin içinde Türkçe konuşulduğu için olduğu yere belki de adapte olamıyor. Bu sorunu nasıl aşmalı dinleyicilerimiz? Özellikle gençler için neler söyleyeceksiniz?
Teşekkür ederim. Şimdi gerçekten bu konuda insanlara reçete önermek çok zor. Fakat bir denge kurulmasını önermek gerekebilir. Birincisi, bulundukları toplumda Almanca ile iletişim yeterliliklerini geliştirmeleri gerekir. İkincisi, Almanca ile eğitim öğretim görme yeterliliğine ulaşmaları gerekir. Çünkü onlara Almanca öğrenmemelerini önermek hiçbirimizin hakkı değildir. O toplumda başarılı olmak Tabii. zorundalar. O toplumda kendilerini gerçekleştirmek zorundalar. Dil olmaksızın öz gerçekleştirim olamaz. Yani birey kendi kendisini dilsiz bir ortamda gerçekleştiremez. O nedenle en üst düzeyde Almanca iletişim ve anlaşım yeterliliğini geliştirmelerini önermemiz gerekir. Diğer taraftan Türkiye kültürünün de orada varlığını sürdürebilmesi, onların Türkiye kültürüyle özdeşlik kurabilmeleri için de Türkçeyi bilmelerini önermek lazım. Çünkü özdeşlik veya kimlik kavramının da taşıyıcısı dildir. Dil olmaksızın kimlik, özdeşlik söz konusu olamaz. Yani Türkiye kültürünün bir de şurada bir şey daha söyleyeyim. Dille kültürü birazcık bağımsız. Her kültürde hem değerler vardır hem değersizlikler vardır. Değersizlikler derken örneğin namus cinayetleri. Almanya'da 70'ten fazla namus cinayeti işlenmiştir Türkiye kökenli insanlar tarafından. Şimdi namus cinayeti Türkiye kültüründeki namus anlayışına dayandırılıyor. Böyle bir şey kültür değeri olarak görülemez. Bu tür değersizlikleri de kültür kavramına baktığımız zaman ayrıştırıcı olmamız gerekir. Bu tür değersizlikleri artık geride bırakmak gerekir. Türkiye kültürünün çoğulculuk gibi, insancılık gibi, özgürlük gibi, çeşitlilik gibi, başkasına katlanma gibi, başka dinlerden insanlarla bir arada yaşamak gibi muhteşem birikimleri vardır. Bunları güncelleştirmek gerekebilir. Bu yönleriyle de ayrıca şunu da söyleyeyim. Türkiye kültürü Türkçe son derece devingen, çekici, estetik, müzikal bir dildir ve bir edebiyat dilidir. Türkiye'de müthiş bir edebiyat üretilmektedir. Türkiye'de her gün yaklaşık 4 roman yayımlanmaktadır. Yılda yayımlanan roman sayısı artık 2400'e yaklaşıyor Türkiye'de. Böyle canlı bir edebiyat üretimin olduğu bir yerde doğal olarak edebiyatın malzemesi dildir. Dil yazar, edebiyatçı dili estetikleştirerek yapıtını oluşturur. O bakımdan böyle muhteşem bir edebiyat dilini de bilmelerini önermemiz gerekir.
Tabii ki. Can Hocam var mı? Onur Hocam'a soracağınız,
Onur Hocam ekleyeceğiniz? Onur Hocam hepimizi, sadece dinleyicilerimizi değil, bizi evet, de çok bizi iyi aydınlatıyor. Şimdi ben bizim bu yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sırtına çok büyük bir yük yüklediğimizin farkında olmamız gerektiğini düşünüyorum. Aslında bunun bilincine de Türk kurumları, Türk hükümetleri bugüne kadar tam olarak varmış değiller. Yani bir kere kültür nedir? Türk kültürü nedir? Bunun tarifini onlardan bekledik hep. Yani aslında çok mütevazı şartlarda Türkiye'de belki eğitim açısından da çok işte iyi durumda olmadan giden ilk kuşak için bu son derece güç bir şeydir. Güç bir görevdi en azından. Yani şimdi bakıyoruz, yeni kuşaklar geldi. Onların da böyle işte bir takım sıkıntıları var. Demek ki biz kurumsal olarak atmamız gereken adımları atmadık veya çok geç atmaya başlıyoruz. Yani bir takım hocamın biraz evvel söylediği çok doğrudur. Yani değersizlik olarak görülmesi gereken bazı davranış biçimleri maalesef kültürün bir parçası gibi gösterilmiştir. Öyle algılanmıştır. Öyle algılandığı için de aslında bir takım başka sorunlara da neden olmaktadır. Yani imaj açısından da çok önemli sorunlara neden olmaktadır. Bakıyorsunuz başka bir yerde sadece folklorü, folklorik dansları kültür olarak algılayan bir kesim var. Yani tabii bundan ibaret değil. Dolayısıyla yani bu alanda dilin fevkinde, dilin de ötesinde çok daha farklı çalışmalar yapılması lazım. Çok daha destek çıkmamız lazım. Yani kurumlarımızla destek çıkmamız lazım. Akademinin bu konuda çok önemli işlevleri olduğu kanaatindeyim. Belki işbirlikleri kurmak suretiyle.
Tabii,
bulunduğu tabii. Ülkelerdeki akademik kurumlarla Türklerin. Bu yani işin başlangıcındayız. Çünkü hakikaten zaman içerisinde çok daha farklı, belki hoşnut olmayacağımız sonuçlarla karşılaşma gibi bir durum var yani. Şimdi işte yöresel ağızda konuşan veyahut da işte Almanca hiç konuşamıyor ama bu arada işte yöresel ağızda konuşan veyahut da işte Türkçe hiç konuşamayan bir kuşak artık kimliğini de kaybetmiş bir kuşaktır bir anlamda. Yani Türkiye'deki kimlikten de uzaklaşmaktadır. Biraz evvelki dinleyicimizin söylediği önemli bir şey. Yani 40 yıl oldu Almanya'ya geleli. Şimdi Türkiye ile Almanya'yı mukayese ediyorum. Orası farklı, burası farklı diyor. Birçok bakımdan öyledir. Kültürel alanda da öyledir. Dilin, konuşulan dilin, yaşayan dilin şeyine, yapısına baktığın zaman o da öyledir. Yani bir takım kavramlar olmayabilir onlar için falan. Dolayısıyla yapılacak çok işimiz olduğu kanaatindeyim hocam.
Çok teşekkür ederim. Ben tabii dil, kültür konusunu konuşurken dün Almanya en büyük yazarlarından birisi ya. Günter Grass'ı yitirdi. Yazarlar olmaksızın dil öksüz kalır. Almanca bir bakıma Günter Grass'sız kaldı. Elbette Günter Grass çok önemli yapıtlarıyla sadece Almanya'da değil dünyanın her çevrildiği her ülkede okunacak, yaşayacaktır. Ama Günter Grass da Yaşar Kemal gibi yeri doldurulamaz yazarlardan birisidir. Almanya'nın en önde gelen yazarlarından birisidir. Toplumsal konularda son derece duyarlı bir insandır. Ve şunu da söyleyeyim ki Almanca'nın Polonya birikimiyle renklenmesine çok önemli katkı yapmıştır. Onlar her yazarlar zaten nasıl ki Yaşar Kemal Çukurova'yı edebiyatta kalıcılaştırmışsa her türlü dil beğenisiyle, doğa sevgisiyle, insan sevgisiyle Günter Grass da o yönüyle Almanca'ya müthiş bir renk katmış bir yazardır. Bir edebiyat bilimci olarak çok büyük bir üzüntü içinde olduğumu, Alman halkına da başsağlığı dilediğimi buradan belirtmek isterim.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Onur Bilge Kula stüdyo konuğumuzdu. Tekrar bekliyoruz hocam sizi.
Programımızı radyodan dinleyemedik diye üzülmeyin. Radyo yayınımızdan hemen sonra yayının ses kaydına programımızın blog sayfasından erişebilirsiniz. Bu sayfadan yayınlanmış bütün programlarımızı rahatça dinleyebilirsiniz. Dilerseniz bu sayfadan bize görüşlerinizi iletebilir, programımıza konuk olmak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz. Adresimiz çok basit. bizburada.blogspot.com bizburada.blogspot.com
Değerli dinleyenler, programımız devam ediyor. Saatlerimiz de Türkiye'de 14.32 oldu. Sayın Profesör Doktor Onur Bilge Kula'yı uğurladık. Şimdi yardımcı doçent Doktor Nurhan Baş stüdyo konuğumuz, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölümü öğretim üyesi kendisi. Hoş geldiniz programımıza.
Teşekkür ederim. Hoş bulduk.
Biraz heyecanlısınız.
Oldukça.
Yayınımıza hoş geldiniz diyelim tekrar. Programımızı da takip ettiniz. Evet. Onur Hocam'la biraz daha tarihsel sürece değindik ama sizinle biraz daha günümüze döneceğiz. Sizin de bu konuda yayınlarınız var. Özellikle yurt dışında yaşayan Türkiye kökenliler tarafından çıkarılan basılı ve elektronik ortamdaki medyanın ana dilin gelişmesine katkısı ve bulundukları ülke kültürüne de muhakkak ki etkileri var. Buradan başlayalım. Siz neler söyleyeceksiniz?
Evet, teşekkür ederim Gülnur Hanım. Öncelikle ben bana konuşma fırsatı verdiğiniz için teşekkür etmek istiyorum.
Buyurun.
Şimdi Onur Hoca'nın sözlerine devam etmek gerekirse, dille kültürü tabii birlikte görmek gerekiyor. Dil hep kültürü taşıyan bir öge ama dilde aynı zamanda kültürü ifade ediyorsunuz ve o dilin kültürün içerisinde yetişiyorsunuz ve tabii ki etkileniyorsunuz bundan. Şimdi olayı göç olayıyla başlayacak olursak ilk gazeteler aslında oradaki işçi alımından hemen sonra başlamış Tercüman gazetesiyle vesaire. Ben kendi araştırmamda onu inceledim. 2010 yılındaki bir ay boyunca yayımlanan sayılarına bakarak burada da Hürriyet'le Zaman Gazetesi'ni ele aldım. Çünkü en fazla basılan gazeteler onlardı ve en fazla okunan gazeteler onlardı. Aslında benim orada merak ettiğim konu şuydu. Gazetelerin yapısı neye benziyor ve dili nasıl? Ama bunlara girmeden önce bir de şeyden bahsetmek gerekiyor. Aslında Almanya'da nasıl bir Türkçe öğrenme ortamı var ve Almanya'daki Türkçe nasıl? Tabii Türkiye Türkçesine kıyasla bunu hep söylemek gerekiyor.
Tabii.
Şimdi göç olayını dikkate alınca ve bu 1961 yılında ve devamında tabii hep süre geldi. Çok değişik yörelerden insanların Almanya'ya göç ettiğini düşünmemiz gerekiyor. Tabii ki eğitim durumları da bayağı düşüktü. Şimdi oradaki insanların standart Türkçe konuştuğundan yola çıkamayız. Konuşma ortamı da dolayısıyla ilk evde edinilen dille oluşuyor. Hı hı. Öğrenciler orada öncelikle çocuklar dili evde aile ortamında edindi. Hatta Almanlar buna aile dili de diyor. Başlarda evet Türk okulları vardı, Türkçe alabileceğiniz dersler vardı. Çünkü Onur Hocam'ın da ifade ettiği gibi insanlar göç ettiğinin farkında değildi. Ne Almanlar ne Türkler. Yani bavulun üstünde, bavulun yanında yaşıyordunuz aslında. Her an bavul hazır ve dönmeye hazır.
Fikriyle.
Bir süre sonra tabii bu tam böyle bir dönüm noktasına erişti. Planlı gitmedi tabii eğitim durumu. Şimdi oradaki konuşmaya değinecek olursak aileler ne kadar destekledi oradaki çocuklarının Türkçelerini ya da Almancalarını, o ailelerin eğitim durumlarına bağlı bir şey oluyor. Ama tabii ki sadece yani aile ortamında öğrenilen Türkçe okulla desteklenmediği sürece, eğitimle desteklenmediği sürece kısıtlı kalıyor. Yani siz bu insanlardan Türkiye'de eğitim alan kişilerin dil becerilerini bekleyemezsiniz. Buradan da iş başlıyor. Yani Türkçeler ister istemez orada ya da edindiğiniz Türkçe daha sınırlı oluyor, eksikleri oluyor, Almancadan etkiler taşıyor ve İki dili birlikte konuşmalar da var.
Tabii.
Yani code switching denilen o alanda Türkçeyi ve Almancayı karma konuşuyor. Karşınızdaki nasıl olsa iki dili de anlıyor. Yani kendinizi bir dille sınırlamak gibi bir zorunluluğunuz yok. Şimdi böyle bir ortamı düşünürsek ve ya o öğrenciyi destekleyeceksiniz Türkçesini, Almancasını ya da yarım dilli, her iki şekilde çift yarım dilli insanlar yetişecek. Şimdi Almanya'daki Türkçe öğrenme ortamları böyle. Hı hı. Bir de tabii şey tanımlaması var burada. Azınlıklar tanımlaması. Yerli azınlıklara iki dilli eğitim sunma durumu var Alman devletinin. Ama Türkler orada azınlık tanımlamasına girmiyor. Çünkü yerli azınlık değil. Ancak 1945 yılından sonra göç eden kişiler bu tanımlamaya girmiyor. Öncesindeki Sorplar, Frizler vesaire bu tanımlamaya giriyor. Dolayısıyla o bölgelerde iki dilli eğitim alabiliyorsunuz. Ama Türklerin de tabii ki iki dilli eğitim alabileceği yerler var. Belli okullar var, alabilecekleri dersleri var. Ama bunlara baktığınızda ya da gazetedeki şikayetlere baktığınızda aslında bundan da sunulduğu kadar yararlanılmadığını görüyorsunuz. Şimdi böyle bir Türkçe öğrenme ortamı var ve göç halen devam ediyor. Türkiye'ye dönme olayı da devam ediyor. Yani bir dönem Türkiye'den Almanya'ya insanlar gitti de orada durulmadı. Böyle olsaydı oradaki insanların çok iyi Almanca olduğunu düşünürdük. Türkçesinin de tabii giderek azaldığını ve belki yani Türkçe konuşamaz hale geldiğini düşünmemiz gerekiyordu. Öyle değil. Evlenme yoluyla göç devam ediyor. Dolayısıyla bir bakıyorsunuz hangi kuşağı nasıl sayacağınızı bilemiyorsunuz. Bir üçüncü kuşak var. Dedesi, ninesi gitmiş Almanya'ya. Kendisinin tabii Türkçesi o zaman o kadar güçlü değil. Gelip Türkiye'den tanıştığı bir hanımla, beyle evleniyor. Eğitim devam ediyor. Burada tabii çok heterojen bir Türkçe oluşuyor. Yani şey diyemiyorsunuz, Türkçenin durumu çok zayıfladı, bilinmiyor, unutuldu vesaire. O Türkçe'ye çok iyi hakim olan bir kesim varken neredeyse Türkçe kendini ifade edemeyen kesim de var.
Evet.
Anne baba tabii şunun bilincinde, Almanca öğrenmezse çocuğu mesleki eğitim alamayacak. Dolayısıyla iş bulamayacak, sıkıntı. Ve Türkçe, Almanca arasında karar vermek gerekirse o zaman çoğunlukla Almanca ya da hatta İngilizce'den yöne karar veriliyor. Çünkü onlarsız mesleki gelişme mümkün değil.
Evet.
Şimdi böyle bir ortam var. Oradaki gazeteleri de dikkate alırsak, şimdi oradaki gazeteciler tabii Almanya'nın Türkiye'ye gönderdiği Alman gazeteciler gibi değil. Türkiye'de de yaşayan Alman gazeteciler var. Türkiye hakkında ya da bu bölge hakkında bilgi sunuyor Almanya'ya. Lakin oradaki gazetecilerimiz göçün bir parçası. Bir kısmı tabii eğitimini Türkiye'de tamamlamış. Bazıları orada doğmuş ya da okul hayatını Almanya'da geçirmiş. Dolayısıyla göç olgusunun bir parçası oluyor. Bu da tabii gazetelere yansıyor.
Evet.
Ben o gazeteleri incelerken öyle tespitler yaptım.
Hemen o tespitlere biraz değinelim isterseniz.
Şimdi o tespitlerden önce konuşma dilinden birkaç örnek
tabii,
vereyim.
Buyurun.
Aslında Almanya'da yaşayan insanlar bunları gayet iyi biliyor. Ama bir süre kendiniz Almanya'da yaşarsanız ve sonra Türkiye'ye döndüğünüzde tekrar gittiğinizde olaya tabii daha tarafsız bakabiliyorsunuz. Şimdi nasıl değişimler var Türkiye Türkçesine göre Almanya'da konuşulan Türkçe'de? Öncelikle karma bir dil kullanıldığını söyledim. Tabii herkes böyle konuşmuyor. Ama sanıyorum sırf Türkçe konuşan, hiç arada Almanca kelimeleri almadan, onlara ihtiyaç duymadan konuşanlar da az. Hiç olmasa job center, arbeitslos gibi sözcükler geçiyor. Diğer taraftan da öbür örnekler de tabii var. Mesela ses özellikleri kopyalanabiliyor. Özellikle de bunlar yabancı kökenliyse bu sözcükler, işte Almanca'dan bildiği Zoos'u o şekilde telaffuz edilir oluyor. Türkiye Türkçesinde sos desek de Almanya'da artık Zoos'u oluyor. Ya da müzik sözcüğü Almanca tınıya daha fazla uyuyor. Musik'e dönüşüyor. Ya da bakıyorsunuz oradaki kalıp kullanımlar kopyalanıyor. İşte bizde diploma almak ya da Türkiye Türkçesinde diyeyim diploma almak diyoruz ya da eğitim görmek. Orada daha farklı bir kullanım yerleşiyor. Özellikle tabii konuşma diline, yazı dilinde bunları o kadar fazla görmüyorsunuz. Abitur yapmak, diploma yapmak ya da ehliyet yapmak gibi yapıları çok sık duyuyorsunuz. Bunların bazıları yazılı dile de geçmiş durumda. Yani gazetelerde de sayısı çok sık olmasa da gazete dilinde de bunları tespit edebiliyorsunuz. Bana burada asıl böyle ilginç gelen bir yapı vardı. Ona değinmek istiyorum. Devam. Şimdi Almanca'da her bir fiili devamla kullanabilirsiniz. İşte weitermachen, weiterschwimmen. Devam etmek. Ama Türkçe'de başka fiillerle devamı kullanamıyorsunuz. İşte dersiniz yazmaya devam edeceğim, yürümeye devam edeceğim. Almanca'da ama bunları hepsini sadece işte devam yürümek, devam yüzmek, devam gitmek gibi bir kullanım mevcut. Şimdi bir bakıyorsunuz kişiler bunu Almanca'ya uygun şekilde kullanıyor. Hatta Türkçesinde aksanı olmayan ve gayet muntazam şekilde kendisini ifade eden kişilerde de böyle bir yapıyı duyuyorsunuz. Parkta oynayan çocuklarda hadi gel devam oynayalım gibi bir kullanım. Ve ben bu aynı kullanımı Türkiye'ye gelen öğrencilerimize de tespit ettim. Çünkü bizim Hacettepe'de Almanya'dan tabii öğrencilerimiz var. Şimdi bunları bu öğrencilerimizin Almancası ya da Türkçesi mükemmel ya da değil o ayrı konu. Buna şahit oldum. O benim çok ilgimi çekti. Konuşma dilinde böyle farklılıklar oluşmuş vaziyette.
Aslında Türkçe'de de böyle kullanımları rastlıyoruz değil mi hocam?
Yani şimdi şey ya bu devamlı etkileşim içerisinde olduğu değil ortamda insanlar dilini değiştiriyorlar. Yani şimdi oluyor. Bunu söylerken Berlin'de, Kreuzberg'de veyahut da Köln'de Türklerin yoğun yaşadığı yerde zaman zaman kulağınıza Almanlardan da Türkçe sözcükler gelir. Evet. Yani hatta biraz da argo sözcükleri özellikle almışlar falan. Aralarında öyle konuşuyorlar. Değil mi hocam? Rastlamışsınızdır mutlaka şeyde sizde.
Tabii.
Şaşılacak bir şey değil tabii. Olabilecek bir şey.
Bir etkileşim yani. Olmaması tabii, belki tabii, de şaşılacak tabii. Bir şey.
Yani içinde yaşadığınız değil. O ortamda öyle yani. Ben de mesela uzun yıllar yaşadım Almanya'da. Zaman içerisinde şeyi kaybediyorsunuz. Yani ya da o şeyi kaybediyorsunuz derken kaygınız kalmıyor. Yani ağzınıza nasıl gelirse söylüyorsunuz, konuşuyorsunuz. Amaca ulaşmaktır mesela.
Farkında olmuyorsunuz.
Farkında dahi olmuyorsunuz. Veyahut da olsanız bile hani öyle de söylüyorsunuz aranızda konuşurken falan. Yani bu doğal bir şey. Doğal bir davranış şekli yani.
Tabii ki doğal. Şimdi bir de karşınızdakiyle iletişimi nasıl olsa sürdürüyorsunuz. Dolayısıyla siz Almanca bir cümle kurarken Türkçe sözcükler kullanırsanız da iletişim sürüyor ya da tersine. Çünkü iki dilli bir ortamdasınız. Ama iki dilli ortamda olan kişi özel bir çaba göstermiyorsa ana diline yani okumalar yapmıyorsa, uğraş vermiyorsa ana dili tabii Türkiye'deki insandaki gibi bir gelişim göstermeyecektir.
Yani yabani otların sardığı bir tarlaya benzer.
Yani etkileşim olması tabii ki doğal ve bu etkileşim tabii sadece orada iki dilli ortamda Almanya'da yaşayan konuşurlarda görülmüyor. Yani ben Türkiye'de yaşayan insanlarda tabii yine yabancı dil bilgileri var ve kullanıyorlar, öyle bir backgroundları var. Bakıyorsunuz Türkçe bir ortamda bir sunum yapılıyor. Ona benzer kullanımlar orada da duyuyorsunuz. Yani kişi challenge yerine meydan okuma diyebiliyor. Yani üstesinden gelinmesi gereken zor bir görev bu işte benim için bir sınav diyeceğine meydan okuma diyebiliyor. O zaman hemen ben bunun İngilizcesini, Almancasını zaten görüyorum. Yani nereden geldiğini duyabiliyorsunuz. Yani o etkiler sırf Almanya'da yaşayanlara özgü değil. Evet. Çeviri yoluyla da bu etkileşim oluyor. Dolayısıyla siz diğer dillerle ne kadar etkileşim içerisinde iseniz o kadar da bir şeyler alabiliyorsunuz. Evet. Bunlar var. Şimdi ben çocukların bu şekilde konuşmasını yadırgamıyorum da, yadırganacak bir şey olarak da görmüyorum.
Tabii.
sonuçta mesele Türkçe konuşmaya devam etmek. Zaten böyle dillerin birbiriyle olan ilişkisini inceleyen bilim insanları, Johansson çok önemli bir Türkolog bu alanda. O şunu söylüyor. Bir dil diyor, başka bir dille karıştığı için, ondan sözcükler, yapılar aldığı için ölmez diyor. Bir dil ancak siz onu bir sonraki kuşağa verecek kadar değerli bulmazsanız ölür diyor. Sosyal işlevini yitirirse ölür diyor. Yani dolayısıyla burada Almanca bir sözcük kullandım, sadece Türkçe konuşayım, hiçbir sözcük Almancadan ödünç almayayım diye değil mesele. Mesele Türkçe konuşmaya gayret etmek ya da özen göstermek. Ve tabii okumaya devam etmek, o önemli. Çünkü okumadan sözcük dağarcığının gelişmesi çok çok zor.
Şeyde Almanya'da özellikle kültürel bakımdan veya eğitim bakımından daha alt katmanlarda olan Türklerin de Almanca konuşmasını Almanlar anlayamıyorlar, bir de onu da düşünmek lazım. Yani farklı bir dil ortaya çıkmış. Bunu Feridun Zaimoğlu, Hakan Akşıprak da çok iyi şey etmiştir. Yani önemli bir yazarımız, orada yetişmiş bir yazarımız. Şimdi yani çok boyutlu bir sorun, onu söylemek istiyorum. Sadece Türkçe açısından da değil. Bu dili belirleyen, kültürel gelişimi belirleyen de içinde yaşadıkları sosyal ortam. Bu sosyal ortamın iyi olduğu hallerde çok farklı sonuçlarla karşılaşıyoruz. Yani ben Almanya'da çok iyi Türkçe konuşan, ailesinin ilgisi nedeniyle, ailesinin önem vermesi nedeniyle çok güzel Türkçe konuşan, Türkçe'ye olan hakimiyeti çok üst düzeyde olan, orada doğmuş büyümüş gençler de gördüm. Bundan da çok gurur duyuyor insan, yani fevkalade bir şey. Dolayısıyla iş aileyle başlıyor. Ondan sonra işte toplumsal ortamın, o sosyal ortamın işte bir takım sıkıntılarından mümkün olduğunca etkilenmemeye bakıyor. Yani aslında çok boyutlu ve biraz evvel de Onur Hoca buradayken konuştum da yani biz de Türkiye olarak kurumlarımızda sadece öğretmen göndererek olmadı hocam. İlgi görmediler yani. O dersler maalesef ilgi görmedi. Çünkü sırf küçük çocuklar için, okul çocukları için düzenlenmişti. Ve öğleden sonra ve isteğe bağlı. Yani isteğe bağlı. İhtiyari ders olduğu zaman çocuklar gelemiyorlar, gelmiyorlar. Aileleri fazla ilgi duymuyor. Dolayısıyla böyle bir sonuçta karşı karşıya kalktık. Ben aslında yetişkin eğitimiyle ilgili çok yapılacak işimiz olduğunu düşünüyorum. Sadece çocuklar için de değil.
Yetişkin eğitimi, çünkü yetişkinler çocukları neticede yetiştiriyor. Ve yani ifade ettiğim gibi ana diline hakim olmak isteyen özel çaba göstermesi gerekiyor. Yani sadece evde o aile ortamında öğrenilen dil onun için yeterli olmuyor. Bu da nereye varıyor? Tabii ki kitap okumaya, o dilde ve gazete okumaya. Gazetelerin de bu durumda niçin okunduğu, kişiler o zaman tamam Almanca gazetede okuyor, Türkçe'de her ikisini de takip eden var. Ama gazete okumayı bu durumda o dilini korumaya yönelik ve geliştirmeye yönelik yaptığını düşünmemiz gerekiyor. Ve dolayısıyla gazetecilerin de bu misyonun, yani bu yürüttükleri misyonun farkında olması gerekiyor. Tabii. Yani bu yazdığım makale, hazırladığım haber kimler tarafından okunacak? Türkçesini geliştirmek isteyen, Türkçesini korumak isteyen kişiler tarafından. Dolayısıyla yazdıkları, kaleme aldıkları metinler örnek teşkil ediyor. O açıdan tabii bence o metinlerde bir düzeltiden geçmesi gerekiyor. Şimdi ben incelediğim örneklere bakınca orada tabii zafiyetler var. Yoksa hiçbir zaman Almanca sözcük kullanılmasın falan ya da bir şey sadece Türkçe sözcükleri kullanın gibi bir beklentim yok. Çünkü o kültürün içinde yaşıyorsunuz. Eğitim sistemi farklı. Siz kavramlar orada tabii okul isimlerini ifade edeceksiniz. O tür okullar Türkiye'de yok. Gimnazyuma ne dersiniz? Hauptschule'ye ne dersiniz? Dolayısıyla o kavramlar olduğu gibi alınmış. Tamam. onları zaten Almanca yazmış, Almanca yazımıyla yazmış. Görüyorsunuz ki bu kişi bu sözcüğü kullanırken aslında Almanca sözcüğü kullandığının farkında. Evet. Ama her bir şeyde bu farkındalık yok.
Çalışmanıza geçelim hocam çünkü çok az zamanımız kaldı, evet. Hızlıca. Ondan bahsederseniz.
Evet, yani orada tespit ettiğim örneklere mesela değinmek isterim.
Tabii,
burada gazetelerde daha az bulabileceğimiz şeyler de var. Tabii işte çoğul ekini yanlış hatalı kullanmak gibi o Türkiye'de de konuşurlarda din yani rastladığınız şeyler. Ama mesela renklerin simge olarak kullanılması, Alman kültürüne göre kullanılması Türkiye'de rastlayacağınız bir şey olmuyor. İşte siyahın Hristiyan Demokrat Birliği Partisi'ni temsilen kullanılması. Siyah çünkü kiliseyi temsil ediyor. O anlamda siyah CDU Partisi'ni anlatacağınız zaman simge olarak kullanılıyor. Ya da kırmızı sosyal demokratlar için. Hür demokratlara sarı, böylece yeşiller, onlar bilinen grup tabii çevreciler. Koalisyon durumunda lamba koalisyon gibi bir simge oluşabiliyor. Yani ya da siyah kırmızı koalisyon denebiliyor. Bu bizim Türkiye Türkçesinde tabii yok. Ya da kurumları parantez içinde Almanca veriyoruz. Arbeitsamt diye o iş ve işçi bulma kurumunu anlıyor. Öyle şeyler oluyor. Bir ilginç olan şey de tabii mecazi ya da mecazi dilin kullanımı. Orada işte diğer sözcükleri Almanca'dan alırken farkında olayın. Ama kimisinde şey diyebiliyor. Türkçe'de mesela şahmat deriz ama şah figürü demeyiz. Piyon deriz. Kişileri piyon gibi kullandı. Ama bir bakıyorsunuz Almanca'dan o şah figürü olarak hatta Türkçe yazımla kullanılmış. Ya da lokomotif yerine, önce yerine işte motor diyeceğine, yok lokomotif diyeceğine lokomotif görevi görüyor. Motor görevi görüyor gibi kullanımlara rastlıyorsunuz.
Çok teşekkür ediyoruz.
Böyle şeyler tabii yok.
Maalesef programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz katkınız için. Umarız programımızı yurt dışındaki dinleyicilerimiz için özellikle katkısı olmuştur. Hocam size de çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Değerli dinleyenler şimdilik hoşça kalın.
Hoşça kalın.